Evet, bugün Romalılar Mektubu'nda 5. bölümüne bakmak istiyoruz. Ve o da Pavlus konuşuyor Allah'ın sevgisi hakkında. O bize yakından ilgilendiriyor. Bazen Allah'ın sevgisini hissetmekte zorluk çekiyor musun? Bazen öyle kendini uzak mı hissediyorsun? Hatta diyebilirim yani, tamam Allah beni seviyor, bu kafa bilgisi olarak kabul ediyorum ama yürekte bunu hissetmekte zorluk çekiyor musun? Yani iman hayatımızda ilk heyecan ve aşktan sonra bir soğuma zamanı başlıyor değil mi? Uzun bir zaman geçmiyor. Başlıyoruz yani yavaş yavaş azıcık soğumaya. Ve kendimizi Rab'den uzak hissediyoruz. O zaman Allah'ın yani sevgisini hissetmek için ne yapacağım? Bazıları işte gidiyor işte bir ormana, deniz kıyısında ve bakıyorlar etrafa, böyle prirodaya. Allah'ın sevgisini orada hissediyorum. Öyle mi? Yoksa bazıları daha fazla ilahi, daha fazla böyle kendime Allah'ın sözünü vermek, öyle mi? Yani daha fazla böyle ne bileyim duygusal bir şey yaşatmak istiyorlar. Arıyorlar bir ayet, hangisi güzel, güzel sözlerle arıyorlar böyle bir ilahi, hani hoşuna giden o mu? Nerede Allah'ın sevgisini hissediyoruz? Neden belli olacak? Ve büyük bir problem çıkıyor ortaya. Vaftizde tertemiz yeni bebek gibi oldun. Ya ondan sonra yeni günah işlersem ne olacak? Ya vaftiz olduktan sonra yeniden günaha dalırsam? Ya hareketlerimde kutsal ruhu üzersem diye bir soru, bir korku çıkıyor bizde. Rab beni gene de bir baba gibi sevecek mi acaba? Öyle bir duygu neden hani kazanabiliriz? Ve tek cevap Allah'ın sözünden. Bu yani duygusal bir şey değil. Hani hoş sözler, müzikler falan arka fonda böyle kendini sakinleştirecek, uyuşturacak sözlerle değil. Hayır. Allah bizi konuşuyor ve o sözleri imanla kabul ediyoruz. O zaman bir dayanağımız var. O zaman dayanabiliriz, diyebiliriz. Rabbini gerçekten seviyor. Pavlus Romalılar Mektubu'nda tam bu konuya değiniyor. Yani tam bu konuya konuşuyor. Acaba imana geldikten sonra iman hayatımızda neler olacak? Tekrar ve tekrar ve tekrar tövbe mi etmeliyiz? Yoksa nasıl yani? Rab kendi sevgisini bizden çekecek mi acaba? Evet, ve Pavlus bu Romalılar Mektubu'nun yani nasıl bu 5. bölüme geldik diye azıcık yani gözden geçirelim. Pavlus en başta insanlığın problemini anlatıyor. Ortak problemimiz nerededir? Nedir? Yani her insan farklı bir durumda bulunuyor ve herkesin derdi başka. Ama aynı biçimde biliriz ki ortak bir şey var. Bizi bağlayan, istersen Afrika'nın hiç gitmediğin bir yere git ve orada insanlara bak ve o insanların ve senin arasında bir bağlantı var. Hani bir ortak bir problem var. Ve Pavlus diyor ki ortak problemimiz yani günahtır. En birinci bölüm Pavlus da bunu anlatıyor. Ne demek bu günah? Allah'a karşı isyan etmek oluyor. Karar veriyorsun Allah'ı seslememeye. Hani Pavlus'un anlayışına göre aslında ateist yok. Herkes bir Allah'ın var olduğunu biliyor. Ama karar veriyor yüreğinde ona saygı göstermemeye, ona şükretmemeye karar veriyor. Neymiş bu Allah? Tamam var ama dursun orada, bana karışmasın. Herkesin yüreğinde sanki öyle bir karar vermek meselesi var. Ve böylece hepimiz ölümü hak etmiştik diyor Pavlus. Sonra o da kalmıyor. Bir iyi haberimiz var. Ve Pavlus iyi haberi anlatıyor 3. bölümde. Allah'ın sağladığı kurtuluşunu anlatıyor. Diyor ki İsa bir fidye oldu. Bir fidye. Fidye demek bir kişiyi kölelikten satın almak için ödenen bir fiyat. Biz köleyiz. Ve İsa Mesih bize bu kölelikten satın aldı. Kendi ölümüyle. Ve aynı zamanda bu ölüm bir kefaret oldu. Başka bir fikir. Bu demek Allah'ın öfkesini yataştıran bir kurban. İsa kendi kendine kurban etti Allah'ın öfkesini yatıştırmak için. Tamam. Ve böylelikle geliyoruz bölüm 4. Bölüm 4'te anlatıyor nasıl bu kurtuluşu kabul ediyoruz. Bir kişi anladıysa İsa Mesih'tir ve haçta öldü benim için, o zaman ne yapıyoruz? Nasıl bunu kendimiz için geçerli kılıyoruz? Ve Pavlus orada tek bir söz kullanıyor. İmanla, iman ederek, iman etmekle sen bu kurtuluşu kazanıyorsun. Ve iman nedir diye sorsak Pavlus orada bölüm 4'te İbrahim'in hayatını anlatıyor. İbrahim bize iman konusunda büyük bir örnektir. Ona bakarak imanla yaşamayı öğreniyoruz ve böylelikle kurtuluyoruz. Ve geçen haftalarda baktık bölüm 5'in yani başında ilk ayetlerde Pavlus anlatıyor yani kurtuluşun faydaları nedir? Madem kurtulduk onun içinde neler var? Ve imanlı hayatımızda nasıl büyüyoruz? Sadece zorluk görmekle diyor. Zorlukları atlatmakla, yaşamakla biz imanda büyüyoruz. Pavlus bunu anlattı. Bütün bunlara bakmıştık. Ve şimdi asıl temamıza geldik. Asıl konumuza geldik. İmanlı hayatımızda Allah'ın sevgisini nasıl anlayacağız? Ya da Rab bizi kendisinden atacak mı? Eğer biz imana geldikten sonra yeniden günah işlersek. Ve Pavlus'un cevabı şudur. Madem bizi eskiden sevdi, şimdi bizi daha da fazla, 10 kat daha fazla sevecek. Pavlus'un kısa cevabı bu. Biz imana gelmemizden önce Rab bizi sevdi. Ve şimdi imana geldikten sonra, onun evladı olduktan sonra bizi kat kat daha fazla sevecek. Evet, bugünkü vaazda Allah'ın sevgisini anlamaya başlayacağız. Onun ne kadar farklı olduğunu anlayacağız. Allah'ın sevgisi insan sevgisine hiç benzemiyor. Ve ne kadar farklı olduğunu bugün anlayacağız. Okuyorum ayet 6'dan 11'e kadar. Sizleyin Pavlus Romalılar 5'te ne konuşuyor? Çünkü ne vakit biz henüz zayıf idik, Mesih tam vakitle Allahsız kişiler için öldü. Doğru bir kişi için olsun bile başka biri için ölen adam çok zor bulunuyor. Belki doğru bir kişi için gene de birisi bulunabilir, ölmeye göze alsın. Ama Allah bize kendi sevgisini şöyle gösteriyor. Biz ne vakit henüz günahkar idik, Mesih bizim için öldü. Ve o bizi Allah'ın öfkesinden de kurtaracak. Bu artık çok daha kesindir. Madem onun kanı sayesinde suçsuz sayıldık. Çünkü neden? Biz ne vakit henüz Allah'a düşman idik, onun oğlunun ölmesiyle onunla barıştık. Artık barıştıktan sonra onun yaşaması ile kurtulacağız. Bu daha da kesindir. Ama değil sadece bu kadar. Rabbimiz İsa Mesih'in yardımı ile barışmaya kavuştuk. Ve gene onun yardımı ile biz artık Allah'la övünüyoruz. Evet, dikkat ettiyseniz Pavlus burada anlattırıyor. İmana gelmezden önceki halimiz neydi? Allah bizi oradan kurtardı. Ve 4 ayrı söz kullanıyor. Sen neydin eskiden? O günlere hatırlıyor musun? Ne durumdaydın? Ve Pavlus burada 4 ayrı söz kullanıyor. Diyor ki zayıf idik. Sonra diyor Allahsız idik. Sonra diyor günahkar idik. Ve diyor Allah'a düşman idik. 4 ayrı söz kullanıyor. Eski halimizi gözden geçirelim. Yani gerçekten anlayalım. Bir insan Allahsız durumdayken yani imana gelmezden önce ne halidir? Ve bu 4 sözü iyice anlayalım. Ki ancak kendi halimizi anladıktan sonra anlayacağız Allah bizi ne kadar sevdi. Birincisi diyor ki biz henüz zayıf iken diyor Mesih bizim için öldü. Biz henüz zayıf idik. Evet, normal bir insan zayıf durumdadır. Öyle değil mi? Sen Allah'ın doğruluğunu kendi hayatında yaşayabilir misin? Sende o kadar güç var mı, o kadar kuvvet var mı ki kendi gücünle desen tamam ben Allah'ın istediği gibi yaşayacağım. Var mı bu güç sende? Bazen böyle yeni gelen kişilere konuşurken biliyorum yeni bir kişi onun yani günah anlayışı çok zayıf. Ne anlıyor ki? Günah nedir? Ve bazen sadece onlara bir örnek veriyorum. Şimdi bugün görüşüyoruz. Bir hafta sonra gene geleceğim. Ve bir hafta içinde sadece bir tane yalan söylemeyeceksin. Hani öbür günahları saymıyoruz. Sadece küçücük bir primer. Bir hafta yalansız yaşa. Yaşayabileceğim. Ah yapacağım. Öyle mi? Gerçekten mi? Gerçekten kabul etmeliyiz insan zayıftır. Ne de yapsak, ne kadar da sıksak kendimizi, ne kadar da uğraşırsak boştur. Yapamayacağız. Yapamayacağız. Kabul et, ben zayıf bir kişiyim. Tamam mı? Bakıyoruz eski antlaşmada güzel bir örnek var. Bu biliyorsunuz Musa'dan sonra Yeşu geliyor. Musa İsrail halkı yani Yordan ırmağına kadar getirdi. Ondan sonra onun yardımcısı Yeşu devam ediyor Musa'nın işini ve halkı Filistin toprağına götürüyor ve orada artık yayılıyorlar. Ama bu kolay olmadı. Çünkü adım adım her bir kasaba için savaştılar. Ve öyle de geliyorlar Ai adında bir kasabaya. Ve orada savaş var. Ve Rab onlara buyuruyor ki siz yendiniz mi bu kazandığınız mallar haramdır. Siz bunu kullanmayacaksınız. Bunlar benim için. Bunlar hepsi yakılacak. Ve herkes bunu yapıyor. Ama bir tek bir kişi itaat etmiyor. Yani binlerce asker içinde bir kişi Yani Allah'ın sözünü yerine getirmiyor. Akan adında bir adam, Akan. Akan'ın günahı, Yeşu bölüm 7'de onu görüyoruz. Şöyle yazıyor. Ne var ki İsrailliler adanan eşyalar konusunda Rab'be ihanet ettiler. Yahuda oymağından Zerah oğlu, Zavdi oğlu, Karmi oğlu Akan adanmış eşyaların bazılarını alınca Rab İsrail'e karşı öfkelendi. Bu Akan ne yapmış? Devam ediyor. İsrailliler günah işlediler. Onlara yaptığım antlaşmayı bozdular. Adanmış eşyalarını bir kısmını çalıp kendi eşyaların arasında gizlediler ve yalan söylediler. Ondan sonra Rab öyle bir şey yapıyor, yani bir çok ilginç bir yöntemle buluyor bu kişiyi. Buluyorlar, Akan'ıymış bunu yaptım. Ve Yeşu şimdi onu konuşturuyor. Söyle bakalım ne yaptın sen? Anlat. Akan dedi ki, doğru diye karşılık verdi. İsrail'in Tanrısı Rab'be karşı günah işledim. Yaptığım şu, ganimetin içinde şinar işi güzel bir kaftan, 200 şekel gümüş, 50 şekel ağırlığında bir külçe altın görünce dayanamadım, aldım. En altta gümüş olmak üzere tümünü çadırımın ortasında toprağa gömdüm. Rab dedi ki bu mallar kimse bunu kullanmayacak. Bunlar adanmış, bunlar yani sizi değil. Ama bu adam ne yaptı? Görünce diyor, dayanamadım. Zayıflık yaptım. Eğer görmeseydi problem değil, değil mi? Ve ne diyor? Kaftanı, gümüşü ve altını görünce dayanamadım. Öyleyiz, değil mi? Biz hepimiz birer Akan gibiyiz. Gerçekten. Biz de dayanamıyoruz. İngiliz bir yazar, bir psikiyatr vardı, Oscar Wilde adında. Adam demiş ki, denemeden başka her şeye dayanırım. Her şeye dayanıyorum ama bu deneme geldi mi dayanamıyorum. Ne demek? Yani komik bir biçimde demek istiyor ki en ufak bir şeye düşüyorum. En ufak bir meselede kendimi tutamıyorum. En ufak bir denemede olsun ben hazırım, ona kurban gideyim. Öyle değil mi? Bu neden geliyor? Neden geliyor? Neden acaba insan o kadar kolay günaha kurban oluyor? Hiç düşündünüz mü? Neden geliyor? Çünkü aylakçıyız. Tembeliz. Müriziz. Yani işsiziz sanki. Sanıyoruz vaktimiz bizim. Sanıyoruz hayatımız bizim. Sanıyoruz hani bu eller ne yaparsa, bu gözler ne yaparsa problem değil. Kendimizi aylaklığa bırakıyoruz ve böylelikle hani zayıflık meydana geliyor. İşlek bir kişiysen korunabilirsin. Ama öyle bir laf var. İşte şeytan aylak elleri hep iş buluyor. Ve gerçekten Akan da öyle yaptı. Görünce dayanamadı. Evet, kime teslim ediyorsun kendini? Romalılar 6:16 şöyle diyor. Yoksa şunu bilmiyor musunuz? Kendinizi kimi köle olarak teslim ederseniz, hani seslemek için, evet seslediğiniz o kişinin kölesi oluyorsunuz. Ya günaha köle oluyorsunuz ve onun sonunda ölüm var, ya da seslemeye köle oluyorsunuz. Onun sonunda gene doğruluk var. İşte onun için zayıf idik diyor Pavlus. Kendimizi bırakırdık. Kendimizi bırakırdık. Tamam mı? Adem ve Havadan başlayarak hani bugüne kadar hep aynı. İnsan kendini boşluğa bırakıyor ve onun için zayıf duruma düşüyoruz. Hayat bir yamaçtır, bir dikliktir. Öyle değil mi? Aşağı inmek için hiçbir şey yapmamak gerek. Topu bıraktı mı hep aşağı gidiyor yani. Kendiliğinden gidiyor. Ama yukarıya binmek için uğraşmak lazım. Zor, efor harcamak lazım değil mi? Yukarı gitmek istersen bir karar alacaksın. Gücünü kullanacaksın ve uğraşacaksın. İşte böylelikle anlıyoruz neden zayıf idik. İmanlı hayatta da aynı. İmanlı hayatta da aynı. Sen kendini böyle sanki hani memnun değil misin kendi hayatından, imanlı hayatından? İstiyor musun değişmeye? Sanma ki bu öylesine kutsal olacaksın. Hayır, bir karar lazım değil mi? Sanma ki böyle hani daha sabırlı olmak istiyorum, bu kendiliğinden olacak. Hayır, uğraşmak lazım. Daha çok sevgim olsun. Hayır, bu kendiliğinden gelmeyecek. Karar vereceksin, uğraşacaksın. Birincisi bu. Pavlus dedi ki biz zayıf idik eski de halimizde. İkinci bir şey diyor ki, ikinci bir şey Allahsız idik. Normal bir insan Allahsızdır. Ve Pavlus burada demiyor ateisttir, Allah'a inanmıyor ama gene de Allahsız idik diyor. Nasıl duyabilir bunu? Ne demek yani Allahsız idik? Mahallede çok az ateist var. Mağarada çok az ateist var. Kim diyecek açık açık Allah yoktur. Ben inanmıyorum Allah. Var mı öyle kişi? Çok seyrek bulacağım bunu. Çoğu diyor, aa ben Allah'ımı tanıyorum. Aa ben iman ediyorum. Ben hangi bir dine bağlıyım? O zaman bu söz ne demek istiyor Pavlus? Allahsız idik. Allahsız idik çünkü Allah'ı uzak tuttuk. Allahsız olmak bu demektir. Değil Allah yok demek. Ama işte bana karışmasın. Aman benim işlerime karışmasın. Evet ve böylelikle Allahsız idik. Yani bu anlama geliyor. Eski antlaşmada başka bir olaya bakıyoruz. Görüyoruz iki genç Samuel'in zamanında yaşayan bir Eli adında bir başkahin vardı. Eli Allah evinde baş görevliydi. İsrail'in en yüksek Allah adamı diyebiliriz. Yani bütün halkı Allah'ın önünde temsil eden bir kişi. Ama o Rab'be ne kadar yakın olsa da onun evlatları o kadar yaramaz çıktı. Şimdi biliyor musunuz? Yani burada en büyük Allah adamı ve onun evlatları en yaramaz kişiler çıktı. Ve şöyle yazıyor. 1. Samuel 2. bölüm. Eli'nin oğulları değersiz kişilerdi. Rabbi ve kahinlerin halkla ilgili kurallarını önemsemiyorlardı. Tabii baş görevlisin ve onun oğulları da yani hizmet ederler tapınakta Allah evinde. Ama bu kendi kafalarına göre değil. Allah böyle çok strikto, çok kesin böyle kurallar verdi. Kanunlar verdi. Nasıl bütün tapınma sistemi devam etsin. Yazıyor. Üstelik kurbanın yağları yakılmadan önce kahinin hizmetkarı gelip kurban sunan adama dedi ki kahine kızartmalık et ver. Senden haşlanmış et değil, çiğ et olarak derdi. Yani düşün yani o da her gün yüzlerce kişi geliyor. Kurban getiriyorlar. Ve o da payını, prosentini alırdılar. Çiğ olarak onu da satardılar. Business. İşte biliyor musunuz? Yani Allah'ın işini ciddi almazdılar. Oradan para kazanırdılar. Kurban sunan, yani önce hayvanın yağları yakılmalı, sonra dilediğini kadar al diyecek olsa, hizmetkar dedi ki, hayır, şimdi vereceksin, yoksa zorla alırım diye karşılık verdi. Tamamen bir mafyot sistemi oluşturdular. İnsanlar geliyor saf yürekten kurban getirmeye ve onun sırtından para kazanırdılar. Gençlerin Rab'be karşı işledikleri günah çok büyüktü. Çünkü Rab'be sunulan sunuları küçümsüyorlardı. İşte önemli saymadılar. Babaları Eli artık çok yaşlanmıştı. Oğullarının İsrail'e bütün yaptıklarını buluşma çadırının girişinde görevli kadınlarla düşüp kalktıklarını duymuştu. Yetmiyor mafyot, aynı fuhuş yapıyorlar orada. Yani kutsal evinde bile, düşünebiliyor musunuz? Ne kadar büyük bir yani sapmalık. Onlara neden böyle şeyler yapıyorsunuz dedi. Yaptığınız kötülükleri herkesten işitiyorum. Olmaz bu oğlarım. Rabbin halkı arasında yayıldığını duyduğum haber iyi değil. İnsan insana karşı günah işlerse Tanrı onun için aracılık yapar. Ama Rab'be karşı günah işleyeni kim savunacak? Ne var ki onlar babalarının sözünü dinlemediler. Bu insanlar, bu çocuklar nasıl böyle hareketler yapabilirdiler? Yani başkadır, hani diyelim bir hangi bir kötü iş yapıyorsun ama başka bu hani Allah'ın adını kullanarak hatta onun yerinde bunu yapıyorsun. Yani. Çünkü Rab'be gereken saygı ve korkuyu göstermediler. Apaçık bu. Ve Allahsız olmak bu demektir. Gereken saygı ve korku göstermiyorsun. Tamam mı? Ve işte Allah benim ahbabımdır. Allah baba iyidir. Böyle lafları işitiyoruz. Ve bunun arkasındaki psikolojik yapısı nedir? Allah baba iyidir derken o benim ahbabım. Ben onu sıra getiririm. Bir böyle bir kurban verdi mi, azıcık para attı mı o benim istediğimi yapar. De öyle bir anlayış var. Evet, bunu iyice anlamalıyız. Allahsız idik diyor. Allahsız idik. Üçüncü olarak Pavlus diyor ki biz değil sadece zayıf idik. Değil sadece Allahsız idik. Üçüncü olarak diyor günahkar idik. Günahkar idik. Evet. Haçtaki haydutlar aklımıza geliyor. İsa Mesih haça gerilirken iki kişi daha vardı sağında ve solunda. Evet o kişileri aklına getir. O kişi sensin. Günahkar idik. Ve aynı onlar gibi ölümü sen de hak ederdin. Günahkar idik. Bu sözü iyice anlayalım. Sen kendin için bunu diyebilir misin? Günahkar idim. Günah işlemek başka, günahkar olmak başka. Dağlar kadar fark var. Günahkar, bu kar sözü yeni Türkçe çi olarak geçiyor. Yani günahkar demek günahçı. Günahçı. Nasıl bir laf? Yani durmadaka bu işle uğraşıyorsun. Durmadaka aynı işi yapan kişiye cih diyoruz değil mi? Günahçı. Mesela hizmetkar. Her zaman gece gündüz hizmet yapan bir kişi. Hizmetlenmek gene başka. Nasıl diyorsun? Agamın düğün vardı. Ben de 10 saat hizmetlendim. 10 saat hizmetlendim. Ne demek oluyor? Bu tek bir olay. Yaptın, ettin ama şimdi olay bitti. Ama hizmetkar dersen bu çok farklı. Her zaman bunu yapıyorsun değil mi? Her durumda. Hizmetkar bambaşka. Nasıl diyorlar? Ben olmayayım sana hizmetkar. Ne demek bu? Her zaman mı beni aptal yerine koyuyorsun, ben sana hizmet edeyim? Hizmet etmek başka, hizmetkar olmak başka. Günah işlemek başka, günahkar olmak başka. Şimdi yavaş yavaş anlıyoruz değil mi? Tekrar ve tekrar olan gece gündüz devam eden bir durum. Günahkar, günahçı dedik. O bizim işimiz, bizim profesyamız sanki, bizim özümüz. Belki hafta sonu ara sıra balığa gidiyorsun değil mi? Bu senin hobin. Gidiyorsun, tutuyorsun ve dönüyorsun. Ama ara sıra balık tuttuğun zaman Petrus gibi balıkçı olmuyorsun değil mi? Balık tutmak başka, balıkçı olmak başka. Fark nerede? Yani günden güne başka işin var. Hafta arası başka işin var. Sadece bir hobi gibi yani hafta sonu gidiyorsun. Evet, belki her ev kadını her gün yemek yapıyor. Her gün bir şey yapıyorsun. Ama kimse demeyecek ben aşçıyım değil mi? Sen her gün yemek yapıyorsun ama aşçıyım diyemezsin. Neden? Çünkü o senin profesyon değil. Bu senin özün değil. Ve imanlılar ne zaman derseler günaha düştüm. Daha bir şey anlamıyorlar. Daha da hiçbir şey anlamadılar. Öyle bir şey sanıyorlar ki kafalarında öyle bir katinka var. Sanki dümdüz yürüyorsun. Problem yok. Hayatın iyi. Sonra hiç anlamadan bir çukura düşüyorsun. Günaha düştüm. Çukura düştüm. Hani günah çukuruna düşüyorsun. Sonra tövbe edip Allah'tan özür diliyorsun. Kendini sıkıp yavaş yavaş böyle bir daha olmayacak diye söz veriyorsun. Ve yavaş yavaş o çukurdan çıkıyorsun. Ve bütün proses yeniden başlıyor. Demek dümdüz düşüyorsun, biraz günahtan devam ediyorsun. Çıkıyorsun çukurdan, gene sıfırdasın, normaldasın ve gene öbür günaha kadar. Öyle bir düşünce var, günaha düştüm. Ama kutsal kitap bizi bambaşka bir katinka çiziyor. Günah senin özün, senin işin, senin profesyon sanki. Sanki nasıl herkeste kartvizit vardı, Türkiye'de herkeste kartvizit tutuyor. Yani en basit kişiler bile vizit kağıt atıyorlar. Tak benim vizit kağıt. Tamam. O da ne yazıyor? Adres, ad, adres ve profesyon. Sanki sen kendine öyle bir vizit kağıt yapıyorsun, bir kart vizit yapıyorsun. Hüsnü Ahmedov günahkar. Benim işim günahkar olmak. Evet. Allah'ın sözü bizi bu demektir. Bizim işimiz günahkar olmak. Günahkar idik. Günaha düşmek diye bir şey yok. Sen bir hangi günah çukuruna düşmüyorsun. Sen günah çukurunda doğdun, büyüdün ve şimdiye kadar onun içindesin. Gerek yok oraya düşesin. Zaten hep onun içindesin. Eski halimiz buydu. Eski halimiz buydu. Daha da açık söyleyemem. Hani Pavlus bunu demek istiyor. Günahkar olmak bu demektir. Değil ara sıra düşüyorum, yapıyorum bazı şeyler. Hayır. Sen bütün hayatın, özün, profesyon. Hani her şeyin günah. Evet, Romalılar 7:17'de Pavlus bunu şöyle anlatıyor. Demek ki artık bu şeyleri yapan ben değilim ama benim içimde oturan günah. Ah, ilk imanlıyken bu bana çok ters geldi. Sanki Pavlus bir bahane uyduruyor. Sanki demek istiyor ki ben günah işlemiyorum. İçimde oturan günah yapıyor, ben değil. Sanki ben yapmadım, elim yaptı. Öyle bir saçmalık gibi bir şey. Hayır. Bakın Pavlus burada bambaşka çok daha derin bir şey anlatıyor. Sanki Pavlus burada bu sözleri derken benim içimde oturan günah. Sanki Pavlus burada şok oluyor. Ne? Günah benim içimde mi oturuyor? Deme ben ferisiyim. Deme ben doğruyum. Deme ben kutsalım. Hayır. İçimde oturan bir günah var. Kendine yer yaptı. Kendine yuva yaptı. O da rahattır. Pavlus şok oluyor. Bu benim özümdür. Anlayana kadar çok zaman geçti. O anlayışa gelmek kolay değil. İnsan tabiatımız bu anlayışa karşı savaşıyor. Kabul etmek istemiyoruz. İçimizde, sanki içimizde biri bağırıyor. Hayır, ben belki günah işlerim ama günahkar değilim. Öyle değil mi? Ama sen ne kadar da kendi kendini kandırırsan durum değişmez. Allah'ın sözü sana bir etiket yapıştırır. Günahkar, günahçı. Allah günaha düşen insanı sevebilir. Çünkü zayıflığını bilir. Ama acaba günahkarları da sever mi? Allah günahkarları da sever mi? Yani tamamen günah içinde olan, ki herkes bu durumdayız. Mata 11, 18, 19 İsa kendini öyle savunuyor kişilerin önünde. Diyor ki çünkü Yahya gelip ne yedi ne içti. O zaman dediler adamda kötü ruh var. İnsanoğlu yani ben gelip yedi ve içti. Bu sefer diyorlar adam kör gütlaklı ve içkici. Gümrükçülerin ve günahkarların dostu. Bak ne kadar büyük bir söz. İsa günahkarların dostudur. Sadece günahkarların dostudur. Kim kendini daha hani günaha düştüm derse İsa'nın dostu değil. İsa daha bekliyor. Sen anlayasan günahkarım. Evet. Ve sonra son bir söz. Paulus diyor ki düşman idik. Düşman idik. Ve bu da Paulus aklımıza geliyor. Paulus belki Allah için çok şeyler yaptığını sandı. Çok büyük Allah adamıydı. Ama en sonunda anladı ki ben yanlış yapıyorum. En sonunda İsa onunla karşılaşınca kör olarak yere düşünce hani güneşten daha büyük bir aydınlık gördü. Kör oldu ve yere düştü, yere yıkıldı. Ondan sonra sordu. Ya Rab sen kimsin? Diyor ki senin zulmettiğin, senin baskı yaptığın İsa benim. Sen diyor hani diğerine karşı tekmeliyorsun. Yani bir şiş var burada. Sen bu şişe karşı tekmeliyorsun. Düşmanlık yapıyorsun. Ne ya ben mi? Evet diyor. Sen düşmanlık yapıyorsun. Ve biz bunu en zor anlıyoruz. Günah işlediğimiz zaman sanki Allah böyle hani uzaktan toşka yazıyor, puan yazıyor. Bunu yapamadın, bunu da yapamadın değil. Biz kendimizi bir düşman kazandırıyoruz. Şöyle diyor Romalılar 8 ayet 7. Çünkü bedenin düşüncesi Allah'a karşı düşmanlıktır. Allah'ın kanununa boyun eğmez, boyun eğemez bile. Çok derin bir söz. Bedenin düşüncesi demek normal bir insan. Normal bir insanın aklına ne gelirse gurur. Bekliyor yani mahallede iyi gözüksün. Neler yaparsa bütün bu duygular diyor Allah'a düşmanlıktır. Bunu hiç düşündün mü? Yani mahallede ne görürsen bu Allah'a düşmanlık demektir. Ve diyor ki bu bedenin düşüncesi Allah'ın kanununa boyun eğmeyecek. Yani itaat etmez, seslemeyecek. Sesleyemiyor bile, boyun eğemez bile. Normal bir insan Allah'ın kanununa karşı gidiyor ve onu kabul edemiyor. Günah işlemek isyandır, kafa kaldırmaktır. Nasıl? İsa Getsemani bahçesinde nasıl dedi? Baba senin istediğin olsun, senin isteğin olsun değil mi? İşte orada kendini teslim etti. Biz gene ne diyoruz? Ey Allah sen dediğin olmayacak. Ben komanda veriyorum. Benim dediğim olacak. Ve bu düşmanlık oradan geliyor. Yakup 4:4 şöyle yazıyor. Sizi gezginci kişiler. Siz bilmiyor musunuz ki dünyaya dost olmak, Allah'a düşman olmak demektir. Herkes dünyaya dost değil mi? Dünyadan ayrı değiliz. Başka bir planetada yaşamıyoruz. Ve böylelikle dünyaya dost olmak, dünya insanları gibi düşünmek diyor, Allah'a düşmanlık demektir. Sen seçiyorsun. İki de tarafsız bir yer yok. Ve bir söz kullanıyor Yakup, gezginci, zinacı. Eşinle olan anlaşmayı bozdun, başkasına göz diktin, başkasının peşine gittin. Bu konuşmuyor karı koca ilişkileri için. Bu konuşuyor insanlar Allah'a karşı gezgincilik yapıyor. Yani zina ediyor. Başka putların, başka tanrıların peşine gidiyor. Böyle yapmakla seni seven kişiyi kendine düşman yaptın. Nasıl? Yakup 4:5 devam ediyor. Sizce kutsal kitap boşuna mı diyor? O bize vermiş olduğu ruhunu kıskançlıkla özlüyor. Allah bize bir ruh verdi ve o ruhun sahibidir. Bir emanet gibi. Bizim soluğumuz, bizim içimizdeki ruh diyor sadece bir emanettir. Ve bir gün onu geri alacak. Yani Allah'a vermemiz gereken dikkati, sevgiyi, zamanı, parayı, bütün bu şeyleri başkasına harcadık. Değil mi? Onun için o kıskançtır. Onun için o özlüyor bu onu. Onu yapmakla Allah'ın öfkesini uyandırdık. Düşman kazandık. Ve onun için Paulus zaten birinci bölümde mektubun başında dedi ki işte Allah'ın öfkesi gökten belli oluyor. İnsanların bütün Allahsızlığı ve haksızlığına karşı belli oluyor. Bu konu en zor anlaşılıyor. Kur'an'da ilgisiz bir Tanrı görüyoruz. Kur'an'a baktığın zaman sanki Allah ne mifuka. Sanki onun duyguları yok. Ve o yüzden diyor ki günah işlersen onu kendi kendine karşı yapıyorsun. Hayat bir deneme diye düşünüyorlar Müslümanlar. Geçersen de kalırsan da Allah'ı ilgilendirmez. Bu senin için başında getiriyorsun. Ama kutsal kitapta insan bir isyancıdır. Kafa kaldırıyor. Ve onun için yani gökte bir düşmanın var. Evet, şimdi çok kötü 4 tane laf işittik. Bizim halimiz eskiden neydi? Ama tabii ki Paulus istemiyor bizim eski halimizi anlatmak ve o da işi bitirmek. Hayır, onun amacı Allah'ın sevgisini göstermek. Böyle bir kişiyi sen sevebilir misin? Böyle bir kişi, anlattığımız bir kişi sevebilir misin? Yani düşman olan bir kişi sevebilir misin? Günahkar sen sevebilir misin? Allahsız bir kişi sevebilir misin? Zayıf bir kişi sen sevebilir misin? Hı? Mümkün müdür öyle bir kişiyi sevmek? Şimdiye kadar kötü işler işittik ama bundan sonra Pavlus'un lafı çok büyük. Bütün bunları biliyoruz. Ama bu durumda Allah insanları sevdi. Ve şimdi başlıyoruz Allah'ın sevgisini anlamaya. Ne kadar büyük olduğunu. Sen öyle bir kişi sevebilir misin? Yani bu durumda saydığımız kişi. Bakın var burada insan sevgisi ve Allah sevgisi. Sen sokakta beter bir kişi, en pis bir, iğrenç bir kişi. Sen gidip onunla ilgilenebilir misin? Var mı o yürek sende? Bak o hani tanımadığımız pis bir kişi. Ya kişi sana kötülük yaparsa, senin düşmanın ise onunla ilgilenebilir misin? Ve şimdi bu okuduğumuz ayetlerin en büyük haberi bu ki, tam bu durumda Allah bizi sevdi. Tam biz böyle kişiler iken Allah bizi sevdi. İnsan sevgisi ve Allah'ın sevgisi dağlar kadar farklı. Ama tabii ki hangi Allah'ın sevgisi? Ancak İncil'de kendini gösteren Allah'ın sevgisi. Kur'an'da öyle değil. İnsan sevgisi nasıl? Kur'an'daki Allah'ın da sevgisi, Tanrı'sın da sevgisi öyle. Bakalım birkaç Kur'an ayeti okuyorum. Dikkat edin. Bunlar İncil'den değil. Uyanın. Yanlış anlamayın. Ama bir kontrast olsun diye iyice anlayalım. Bakın Kur'an'a göre Allah kimi severmiş? Şöyle yazıyor. Bu Bakara 2, 2. surede. Allah şüphesiz daima tevbe edenleri sever. Temizlenenleri de sever. Sonra günahtan sakınan bilsin ki Allah sakınanları sever. Allah sabredenleri sever. Doğrusu Allah güvenenleri sever. Allah iyilik yapanları sever. Allah adil olanları sever. Kur'an böyle. İyilik yaptın mı? Allah seni seviyor. Ama yapmadın mı? Bekleme sevgi. Bitti. Bu da ne anlıyoruz? Bu insanın sevgisi. Kur'an insan işidir. Bu da konuşan bizim Tanrımız değil. Sadece iyileri seven buna büyük bir şey yani buna büyük bir şey demiyor. Sadece yani İsa ne diyor? Sizi sadece sevenleri severseniz ne sevabınız olacak? Değil mi? Sadece sizi selam verenleri severseniz o zaman ne farkınız olacak? Bunu putperestler de yapıyor. Bir şey diyor. Hayır diyor. Siz babanız gibi mükemmel olun. Babanız gibi ne demek istiyor? Sizi sevmeyenleri de seveceksiniz. Tam bu noktaya geldik. Evet. Büyük bir kontrast. Allah'ın sevgisi ve insan sevgisi. Bunu burada görüyoruz. Martin Luther şöyle anlattı. Çok derin bunu anlattı. İnsanın sevgisi sevilmeye değer olan bir şey tarafından uyandırılıyor. Ama Allah'ın sevgisi sevilmeye değer olanı yaratıyor. Biliyor musun? Bu biraz karışık bir daha söylüyorum. Bakın ne diyor? İnsanın sevgisi nasıl? Sevilmeye değer olan bir şey tarafından uyandırılıyor. Önce sevgi yok. Görüyorsun bir şey. O zaman sevgi uyanıyor senin yüreğinde. Ama Allah'ın sevgisi sevilmeye değer olanı yaratıyor. Yani meydana getiriyor. Önce yok. Nasıl? Birinci yarısını kolay anlıyoruz. Delikanlı iken bir kızı görüyorsun. Onun görünüşüne bayılıyorsun. Tarzından nasıl bugün gelmişler. Gördükten sonra senin yüreğinde bir sevgi uyanıyor. Çünkü gördün önce. Çirkin, ters, tamamen kötü davranan bir kişiyi kimse sevmez. Önce güzellik, önce sevilmeye değer bir tarafı, ondan sonra sevgi uyanıyor. Bu insan sevgisi. Ama Allah sevgisi diyor, sevilmeye değer olanı yaratıyor, meydana getiriyor. Ya da diyelim bir dükkanda bir haftalık bir köpek yavrusunu görüyorsun. Diyelim, ay ne kadar güzel, ne kadar tatlı, alalım onu eve. Deyip tamamen onu eve alıyorsun. Ne oldu? Önce yüreğinde sevgi yoktu ama gördükten sonra sevgi uyandı. Sevginin ateşi yakıldı. Bu insan sevgisi. Allah'ın sevgisi ters. Önce bir kişiyi sevmeye karar veriyorsun. Ve senin sevgin o kişiyi yavaş yavaş değiştirip sevilmeye değer bir duruma getiriyor. Anlaşıldı mı? Çok farklı. Tam ters birbirlerine. Sanmayın ki Allah bizi bakıp sevilecek şeyler gördü de öyle bizi sevmeye karar verdi. Sanma böyle değil. Hayır. Senin eski halin anlattı ya, değil mi? Zayıf, günahkar, Allah'a düşman, değil mi? Allahsız. Sen buydun. Allah sana baktığı zaman bir şey mi gördü de seni sevdi? Sanmıyorum. Hiçbir zaman Allah bir insana bakıp demedi, ay ne güzel, namuslu, dürüst, hakikatçi biri. Tam bana göre bir adam. Madem öyle, ben onu seveceğim. Hayır, öyle demedi. Ama diyor, sen en başta o lepralıya, o cüzamlıya benzerdin. Her taraf yara bere içinde, pis kokan, insanlıktan uzak olan bir kişiydin. O durumda seni sevdim, o durumda seni seçtim. Ve sevgini gösterdikten sonra sen yavaş yavaş o durumdan çıkıyorsun. Yasanın tekrarı 7. bölümde. Hani Rab İsrail'i tam vaat edilmiş toprakların kenarına, sınırına getirdi. Ve şimdi sanki bir revizyo yapıyor. Geçmiş seneleri gözden geçiriyor. Ve şöyle diyor. Siz Tanrınız Rab için kutsal bir halksınız. Özel bir halksınız. Sevilmiş bir halksınız. Tanrınız Rab, öz halkı olmanız için yeryüzündeki bütün halkların arasından sizi seçti. Wow. Ama niye? Ama Rab sizi neden sevdi ve seçti? Değil öbür halklardan daha kalabalık olduğunuz için. Siz sayıca öbür halklardan az idiniz. Demek ki siz çok güzel, çok okumuş, çok büyük, bilgili, böyle sünni bir halk değildiniz. Hayır, sıradan bir halk, beter bir halk. Rab size sevgisini göstermek ve atalarınıza ant içerek verdiği sözü yerine getirmek için güçlü bir eliyle sizi Mısır'dan çıkardı. Köle olduğunuz ülkeden Mısır Firavun'un elinden sizi kurtardı. Fark ettiniz mi? Kendi halkına öyle davrandı. Açık açık diyor ki, sizi mi seveyim? Sevilecek bir şey yok sizde. Ama gene de sevdim sizi. Gene de seçtim sizi. İşte Allah'ın sevgisi böyle. Ve Pavlus bu fikri devam ediyor. Allah'ın tepkisi buydu. Ve diyor ki, tam vakitle Rab bizi sevdi. Tam vakitle İsa Mesih bizim için öldü. Ne demek bu? Tam vakitle. İsa Mesih öyle bir zamanda geldi. Lazım o zamanda gelsin. 10 sene önce, birkaç sene sonra olmazdı. Neden? Çünkü Allah'ın kitabı, kutsal kitap, sadece sonradan düşünülmüş bir olay değil. Bir kişi Allah hakkında bazı sözler söyledi değil. Hayır. Bunun içinde 1400 senelik bir tarih var. 1400 sene içinde 40'ten fazla kişi Allah onların ağzından konuştu ve gelecek zaman için peygamberlikleri yaptı. Ve biz Daniel kitabında 9. bölümde gelecek Mesih hakkında çok şeyler okuyoruz. Hatta Mesih'in ne zaman geleceği bile o da yazıyor. Onun için lazım da İsa tam o zaman gelsin. Ve İsa gelince halk olarak İsrail gittikçe daha fazla politik bir çıkmaza daldı. Romalılardan gittikçe daha büyük bir konflikt, bir savaşa girdiler. Ve kafa kaldırmaya başladılar. Ve İsa'dan 40 sene sonra o tapınak, o Allah evi yıkıldı. Yeruşalim'de Romalılar onu yıktılar. Bugüne kadar yapılmadı. Artık kimse Mesih olduğunu ispatlayamaz. Neden? Bugün bir kişi meydana çıkıp ben Mesih'im diyemez. İsa'dan 40 sene sonra o kayıtlar yok oldu. Kimse yani gösteremez Mesih oldu. Evet, Mesih beklemedi önce düzelelim biz. Biz doğru kişiler olalım. Biz daha kötü durumdayken o bizim için öldü. Evet. Ve o da ne yazıyor okuduğumuz ayetlerde? İyi bir kişi için belki ölürsün. Ama kötü bir kişi için olabilir mi? Hatta diyor iyi bir kişi için belki birisi ölebilir, göze alabilir. Mesela savaşta asker kendini kurban ediyor. Değil mi? Atıyor kendini bir el bombasının üstüne. Paramparça oluyor ama 8-10 arkadaşı kurtuluyor. Niye bunu yapıyor? Böyle olaylar hep oluyor. Her bir savaşta. Neden askerler böyle davranıyorlar? Çünkü o kişileri seviyor. Önceden yani seviyor bu kişiler. Ama kendini düşman için feda eden bir kişi olabilir mi? Düşünebiliyor musun? Yani karşında düşmanlar var ve o düşmanları kurtarmak için kendini ölüme veriyorsun, teslim ediyorsun. Ne saçmalık değil mi? Olamaz dediler. Biz bunu anlamıyoruz. Evet. Hatırlıyorum çok sene evveli Türkiye'de henüz imanlılar çok sayı az iken Kenan Aras adında bir kardeşimiz vardı. O köylü Mardin tarafının basit insanlar ve onun yaşlı bir anası vardı. Ve adam bu Kenan Aras'ta böbrek hastalığı meydana çıktı. Ve kesin yolcu, kesin ölüm yani. O zaman daha medisine o kadar ilerlemiş değildi. Ve dediler yani senin için çare yok ama bir kişi bulursan sana bir böbrek hediye etsin. Yani ameliyat transfer yapalım o zaman kurtulabilirsin. Ama bu benzemiyor kan gruplarına. Tam uygun bir böbrek çok zor bulunuyor. Yani binlerce kişi içinde bir kişi bulabilirsin. Yaptılar, etle araştırdılar yok. En sonunda buldular bir kişi, o da kendi anası. Kendi anası. Ama anası yaşlı, 70 yaşında, yukarı 80 belki. Yani bu ameliyat zor dayanacak. Neyse, o gene razı geldi. Bayıltırdılar onu, aldılar ondan bir böbreği ve çocuğun bedenine nakliyat yaptılar. 3 tane böbrekleri yaşadı artık. Ve böylelikle uyandılar. Çocuğu kurtuldu. Ve anası uyanınca bakıyor doktorlara, hemşirelere. Aa ben neredeyim? Cennette miyim? Hayır, hastanedesin. Ne oldu? Nasıl diyorsun cennette miyim? Ah meğerse bu anacağız sanmış ki hani ölecek. Sanmış ki bir böbrek almakla lazım ölsün. Yani o razıydı kendi çocuğunu yaşaması için ölsün. Güzel bir olay değil mi? Tam böyle dramatik, böyle melodramatik bir olay. Neden böyle yaptı anası? Çünkü sevdi çocuğunu, değil mi? İyi de çocuğu için bunu yapar. Sen de yaparsın belki. Ama senin o komşun var ya, hani hep sinir yapıyor seni. Hep kavga yapıyorsunuz bir duvar için. Hani hep senin bilmem neyini çalıyor. Hani o kadar 20-30 sene onunla bir klinçtesin, bir savaştasın. Sen böbreğini ona mı vereceksin? Olamaz. Mümkün değil. Defolsun. Yani. O gebersin. Daha iyi rahat olayım. Öyle değil mi? İyi. Mesih bizim için yaptığı budur. Tamam mı? Biz o durumdaydık. O komşunun durumundaydık. Daha beter. Ve o durumda İsa bizim için öldü. Ve şimdi asıl sorumuza döndük. Ya imana geldikten sonra ne olacak? Bunu anladık Mesih bizim ama ya imana geldikten sonra ne olacak? Allah bizi gene de mi sevecek? Ve bu durumda Pavlus bir önce ve sonra hesabını yapıyor. Önce ne, sonra ne? Ve bu hesaba bakarsak Pavlus'un böyle bütün fikrini anlamış oluyoruz. Daha kötü olan halimizde Rab bizi sevgisini gösterdi. Daha beter iken Rab bizi sevdi. Madem öyle, şimdi onu kat kat daha fazla bize gösterecek. Anlaşıldı mı? Yani biz beter durumda, kötü iken, Allah'ın düşmanı iken, zayıf iken, günahkar iken Rab bizim için öldüyse şimdi daha fazla da sevecek. Bu logika İncil'de çok geçiyor. Önce ve sonra. Küçüğünden büyüğüne logika. Mata 6.30. Otlar diyor bir gün tarlada, ertesi günde sobaya atılır. Açan Allah otları bile öyle giydiriyor. O vakit çok daha kesin değil mi ki sizi de giydirecek. Ey siz imanı az olanlar. Aynı mesele görüyor musunuz? Hani madem öyle o zaman değil mi? Daha fazla. Luka 11.13. Madem siz kötü olanlar bile kızanlarınıza iyi bahşişler vermeyi biliyorsunuz. O zaman baba gökten kutsal ruhu dileyenleri vermeyecek mi? O çok daha kesin değil mi? En beter ana, en beter baba çocuğuna doğum gününde bir şeyler alıyor değil mi? Allah bize yani kötü bir kişi değil ki. O zaman onun vereceği, onun hediyeleri daha büyük, daha kesin, daha emin. Luka 23:31. Çünkü ağaç yaşken böyle yaparsalar diyor İsa, haça götürürken, o vakit ağaç kurumuşken daha neler yapacaklar. Ve Luka 18'de beter bir kişi var. Adil olmayan bir hakim tamamı. Ve diyor ki, madem kötü bir kişi kimi kere iyilik yaparsa, ara sıra yani iyi bir şeyler yaparsa, o zaman her zaman iyi yapan, iyilik yapan Allah bize daha iyi davranmayacak mı? Fark ettiniz mi? Küçükten büyüğü argümentiyle yapıyor, muhakeme ediyor. Okuduğumuz ayetlerde genelde kötüden iyi. Madem o zaman, madem Allah bizi kötü durumda iken sevdi, şimdi daha iyi durumdayken hepten sevecek. Madem küçük olan domuzların yanındayken bile babası onu severdi, bekledi, ona acıdı. O zaman bu oğul eve döndükten sonra o babası daha büyük sevgi göstermeyecek mi? Bu daha garanti değil mi? Evet, ne diyor? Onun oğlunun ölmesi ile onunla barıştık diyor. Artık barıştıktan sonra onun yaşaması ile kurtulacağız. Bu daha da kesindir. İsa'nın hayatı bir örnektir burada. Allah nasıl insanlarla anlaşıyor? Onun haçtaki ölümü bizim günah problemimizi çözdü. Ve onun dirilişi imanlı hayatımızda şüpheleri ortadan kaldırıyor. Bu daha da kesindir diyor. İşte bu ayetleri okuduğumuz zaman anlıyoruz. Allah bizi seviyor. Buna dayanmalıyız. Değil bir takım duygulara, müziklere bilmem ne. Hayır. Bu gerçekleri gözümüzün önünde bulundurursak o zaman Allah'ın sevgisini anlıyoruz. Tamam mı? Ama değil sadece bu kadar diyor. Ayet 11. Rabbimiz İsa Mesih'in yardımı ile barışmaya kavuştuk. Ve gene onun yardımı ile biz artık Allah'la övünüyoruz. Allah'la övünüyoruz. Son olarak normal haliyle insan hep övünecek bir şey buluyor değil mi? Herkes bir şeylerle övünüyor. Parası, altını, bilgisi, İncil bilgisi, güzelliği vesaire. Hep bir şey buluyoruz neyle övünelim. Ama hatta bir kardeş bir gün misafir kaldık bir köyde. Adam da övünüyor. Benim yaptığım temizliği kadın yapamaz. Böylece hep insan buluyor bir şey neyle övünsün değil mi? Ama biz Allah'la övünüyoruz diye yazdı bu da. Çünkü onun sevgisini anladık. O bizi alçak gönlü tutuyor yani. Biz Allah'la övüyoruz. Ve işte bu duygular, bu fikirler sana bu hafta içinde kuraj versin. Sana bu hafta içinde hani Allah'ın sevgisini daha yakın getirsin. Hatırla sen neymişsin? Ne kadar beter bir durumdaymışsın? Eski imanlar için konuşuyorum. Evet. O durumdayken Allah seni sevdi mi? Seni o durumdan çıkardı mı? Evet. Onun için istemişim diye moralini kaybetme. Yani gücünü, kurajını kaybetme. Allah bizi daha da fazla sevecek. Rab sizin olsun.